Ayrım 26. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 355. 10. bölüm. Bicar Tenkil Harekatı. 7 Ekim 17 Kasım 1927. A. Harekat öncesi. 1. Tenkil harekatının sebebi. Şeyh Sait harekatından sonra Teydip harekatı için ayaklanma bölgesinde toplanmış olan kuvvetlerin yaptıkları tarama harekatı, belli başlı asi reislerinin bulunduğu yerlere, dağ ve nehir geçitlerine ve birbirlerine geçilebilir yol şebekesiyle bağlı yerlere inhisar etmiş, bölge dahilinde yüksek dağlardan müteşekkil ve her türlü ulaşımdan yoksun birçok arazi kısımları Teydip harekatının dışında kalmıştı. Bicar Teydip harekatına sahne olan ve kuzey sınırını Murat suyu, doğusunu Sarum havzası, güneyini Silvan, Hazro, Ekil ve batısını da Ekil'den yine Murat suyuna uzanan hattın teşkil ettiği çerçeve içinde kalan bölge, Çotela, Arşik, Lis, Cibir, Faso, Miri İsmail gibi rakımları yüksek, sık ormanlarla kaplı, derin vadilerden, keskin uçurumlardan müteşekkil dağları kapsamakta ve arz ettiği engellilik sebebiyle o zamanki Teydip kuvvetlerinin ta içerilerine kadar nüfuz edememesinden eşkıya için tamamıyla emin, sığınılacak bir yer olmaktaydı. Şeyh Said'in tedibi sıralarında kaçmayı başaran eşkıyanın çoğu, bu dağların in, mağara ve komlarına sığınmak suretiyle hayatlarını kurtarmışlardı. Bu asi reisleri zaten tanıdıkları bu çevre içinde her türlü kolaylık ve yardım görüyorlar, özellikle kendi nüfuzları altında bulunan ahali vasıtasıyla iaşe ve ihtiyaçlarını da tamamen sağlıyorlar ve gerek takip müfrezelerinin bulundukları yerlere ve gerekse dolaşmakta oldukları yerlere dair muntazaman haber alıyorlardı. Çevresinden bu derece yardım gören ve Şeyh Sait ayaklanmasından sonra hükümetin masum ahaliyi korumak ve fuzuli kan dökmemek için gösterdiği şefkati zaaf sanan bu asi güruhu, yavaş yavaş melanetlerini ortaya koyarak uygun bölgelerde köylere baskın yapmak, hayvan çalmak, yol kesmek, kervan soymak, postalara taarruz ve telgraf telefon hatlarını kesmek suretiyle daha serbest ve faal bir tarzda harekete geçmişlerdi. Bunlardan başka yine Şeyh Sait ayaklanması sıralarında ve hatta daha sonraları muhtelif vesilelerle hükümete karşı ayaklanarak çevresinde birçok fecayı irtikab ettikten sonra Teydip darbesinden kurtulmak için güney sınırını geçerek Fransız bölgesine sığınan Şeyh Abdurrahim, Yado, Şeyh Tahir, Haço, Ramanlı Emin vesaire gibi bir asi grubu daha vardı ki, bunlarla da Urfa'dan Cizre'ye kadar güney sınırının muhtelif kısımlarından ve özellikle Nusaybin Cizre arasından sınırı geçerek civar köyleri basmakta, hayvanlarını talan etmekteydiler. Bunların muhtelif zamanlarda hududu tecavüz suretiyle gösterdikleri bu hareketler, dahildekileri kışkırtmak, onların morallerini yükseltmek, takip müfrezelerinin dikkat nazarlarını muhtelif noktalara yönelterek dahildekilere daha fazla bir faaliyet sahası bırakmak maksadına yöneltilmişti. Hudut dışından gelen bu eşkıya akınları, bazı defalar reislerinin esas bölgelerine, kendi köylerine kadar uzanıyordu. Kendi bölgesi dahilinde cereyan eden bu durum karşısında 7. Kolordu tarafından gerek dışarıdan hududu tecavüz suretiyle yapılan bu asi faaliyetlerine, gerek bölgenin muhtelif kısımlarında günden güne faaliyetlerini artıran eşkıya hareketlerine karşı muhtelif müfrezeler tertip ve takiplerine sevk edilmiş ve bu meyanda vaki istek üzerine Çapakçur, Bingöl'deki alaydan da 3 müfreze tertip edilerek 7. Kolordu emrine verilmişti. 7. Kolordu'ca ayrıca Diyarbakır'dan 25. Alay 2. Taburundan bir müfreze Hüveydan bölgesine ve 7. Seyyar Jandarma Alayı da Botyan Lis bölgesine takip için gönderilmişti. Maalesef bu müfrezeler, asilerin yeri ve hareket istikameti hakkında doğru ve esaslı haber alınamaması, alınan haberlerin doğruluğu tetkik edilmeden harekete geçilmesi, alınan haberlerin müfrezelere pek geç ulaşması, bu gibi harekatta meselenin ruhunu teşkil eden istihbarat işlerine müfrezeler tarafından hakkıyla önem verilmeyerek işin talih ve rastlantıya bırakılması, muhtelif müfrezeler arasında irtibat hususlarının da ihmal edilmesi yüzünden olumlu bir sonuç alamıyorlar, asiler de faaliyetlerine serbestçe devam ediyorlardı. Bazı defalar asiler yaydıkları yalan yanlış haberlerle takip müfrezelerini elverişsiz bir bölgeye sürüklüyor ve orada baskın ve pusu kurmak suretiyle müfrezelere taarruz ederek perişan ediyorlardı. Lis Dağı bölgesinde 5. Seyyar Jandarma Alayı bu suretle asilerin pususuna uğramış ve alay bir avuç eşkıya karşısında perişan bir halde dağılmış, subay ve erlerinden şehitler vermiş, birçok malzeme de asilerin eline geçmişti. 25. alay 2. taburdan gönderilen takip müfrezesi de Hüveydan bölgesinde Şeyh Fahri ve Fevzi çetesiyle yaptığı bir çarpışmada aynı sonuca uğrayarak dağılmış ve erlerden bir kısmı da asilere sığınacak kadar zillet göstermişlerdi. Gerek Seyyar Jandarma Alayı'nın uğradığı acı sonuç, gerek 25. alay 2. tabur müfrezesinin gösterdiği korkaklık dolayısıyla asilerin moralleri yükselmiş, faaliyetlerini daha ziyade arttırarak adeta hükümet kuvvetlerine karşı alay eder bir durum takılmışlardı. Ordu için çok çirkin bir manzara arz eden ve ordunun şerefini ve hükümetin satvet ve nüfuzunu sarsan bu durumun düzeltilmesi için 3. Ordu Müfettişliği, ilkin 7. Ordu Komutanı General Nazmi Soluğu, Haziran 1927'de de Elazığ ve Havalisi Komutanı Albay Mustafa Muğlalı'yı bu bölgeye göndermişti. Muğlalı, Osmaniye, Piran, Hani, Lice, Bicar, Circir, Genç, Gökdere, Palu bölgelerini dolaşarak inceledi. Maksadı, son zamanlarda iyiden iyiye faaliyetini artıran asi grupları hakkında esaslı bilgi toplamak, asilerle ilgili ve onlara yataklık eden köyleri tespit etmek, masum ve hükümete sadık halkı ayırmak ve durumlarını tetkik etmek, ileride bu bölgede yapılması muhtemel bir askeri hareket için araziyi ve bölgenin özel şartlarını öğrenmekten ibaretti. Albay Muğlalı, 34 gün süren bu gezide hükümete sadık ahalinin günden güne artan eşkıya faaliyeti ve baskısı karşısında hükümetin kendilerine yardımcı olamayacağına kanaat getirdiklerini ve dağlık araziyi kapsayan, genellikle eşkıyanın tamamıyla nüfuz bölgesi olan köyler halkının da asilerle aynı düşünce ve fiilde olduklarını öğrenmiş bulunuyordu. 1927 yılı Ekim'inde 20'ye yakın asi reisinin Silvan, Lice, Bicar, Genç, Çapakçur, Palu bölgelerinde faaliyette bulundukları tespit edilmişti. Bunlar sayı itibariyle Lice ilçesinin kuzey bölgesini kaplayan dağlık arazide daha yoğun bir halde bulunmakta ve bu havali asilerinin daha ziyade hunharca hareket ettikleri görülmekteydi. Aynı zamanda güneyde Fransız bölgesi dahilinde bulunan Şeyh Abdurrahim, Şeyh Tahir ve Yado'nun maiyetlerinde daha birçok reis ve avaneleri olduğu halde Mardin ve Viranşehir arasında sınırı kuzeye geçtikleri haber alınmış ve bir süre sonra bunların Osmaniye ilçesi köylerini yakarak ve yağma ederek Palu istikametinde hareket ettikleri öğrenilmişti. 5. Seyyar Jandarma Alayı'nın ve 25. Alay müfrezelerinin asiler karşısında uğradıkları başarısızlıklardan sonra her tarafta birdenbire faaliyetini arttıran asilerin artık esaslı bir şekilde teyidine hükümetçe karar verilmişti. Harekatın sevk ve idaresiyle görevlendirilen Albay Mustafa Muğlalı da Elazığ'dan Lice'ye gelmiş ve tehdit hareketine ayrılan kıtaların emir ve komutasını üzerine almıştı. 2. Ayaklanma bölgesindeki genel durum. A. Halkın psikolojik durumu. Bölgedeki halk genellikle Şeyh Said ayaklanmasında o taraftan olan ve fakat sonradan işledikleri büyük hatadan pişmanlık duyan tam anlamıyla cahil köylü gruplarıydı. O sıralar ortaçağ hayatı yaşayan bu halkın işlenmemiş dimağında milliyet ülküsü diye bir şey yoktu. Pek ilkel bir halde bulunan köylü ve kasabalı, ancak zulme ve kuvvete boyun eğdiği için günden güne kuvvetlenen asi çeteleri halkın bu zayıf tarafını dikkate alarak girdikleri her köyde her türlü zulmü yapmaktan ve hükümete pek az taraftarlığı görülenleri merhametsizce yok etmekten çekinmiyorlardı. Bu yüzden iki ateş arasında kalan halk ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Sınır dışındaki fesatçılar, sınır içindeki bazı yerlerde özellikle Diyarbakır, Silvan, Muş, Hazro, Lice, Genç, Palu, Maden, Osmaniye, Elazığ, Çüngüş ve Mardin'de Kürtçülükle uğraşan bir takım şebekelerle devamlı temasta bulunan asiler, aralarında dolaştırdıkları molla ve şeyhlerle bu cahil halka Kürt bağımsızlık fikrini aşılamaya çalışıyorlardı ve bu fesat ocaklarının halkı hükümetten çok kendilerine tabi kılmakta oldukları açıkça hissediliyordu. O günlerde Cumhuriyet hükümetinin satvet ve kudreti karşısında sadakatini muhafaza ve hükümetin her türlü emrini duraksamaksızın yapan, hükümeti daima rakik ve şefik, şakileri zalim ve hunhar gören halk, sırf korku sonucu asilere iyaşe ve korumaya, hareketlerini gizlemeye zorunluydular. Mütegallibe adı altında birçok kimseler batıya sürülmüş oldukları için hükümet reisi sıfatıyla birer mevki işgal eden bazı kaymakam ve bucak müdürlerinin hiç olmazsa senede iki kez bölgelerindeki köyleri dolaşarak fertlerini dinlemek, ihtiyaçlarını anlamak, hissiyatlarını okşamak, karşı propagandalarla hükümeti ısındırmak zahmetini yüklenmemeleri, iş için hükümet kapısına gelenlerin günlerce süründürülmesi ve hatta bazen tahkir ederek kovulması yüzünden her köylü işini köyünde tanıdığı bir ağacığa yaptırmakta, ağacığın başaramayacağı bir iş olursa bu ağacık aracılığıyla kasaba ağasına başvurmakta, bunlar da öteden beri kendileriyle hemhal olan yerli veya doğulu memurlar vasıtasıyla işi kolayca halletmekte ve burada birçok paralar oynamaktaydı. B. Yerli ve doğulu memurlar. Doğu'da hemen çoğu makamları ellerine alan bu memurlar birkaç kısma ayrılıyordu. Birincisi, Kürt ülküsü taşıyan münevver birinci derecede memurlar. İkincisi, bunların oyuncağı ve aleti olanlar. Üçüncüsü, hükümet ve memleket adına iş görmek için değil, ancak idare ve geçimleri için memurluğa girmiş olanlardı. Bunlardan birinciler bütün gayeleri ne suretle ve neye mal olursa olsun ceplerini doldurmayı, fırsat buldukça hükümetle halk arasına nifak tohumları saçmayı ve daima memleketi kargaşalık içinde göstermeyi kutsal bir görev tanımış pek zararlı kimselerdi. İkinciler de yine bu bölgede jandarma mesleğinden fena bir terbiye ile yetişmiş ve birincilerin eli ayağı durumda bulunduklarından yaptıkları zararla belki de birincilerden daha da ileri gitmiş insanlardı. Görevi yalnız para almak için ay sonunu beklemekten ibaret olan, hükümet düşüncesinden, vatan kaygısından uzak, mutlak cehalet içinde yaşayan üçüncülerin ise varlığı ile yokluğu aynıydı. Birinci ve ikinci sınıfta gösterilen ve idare mekanizmasının çoğu organlarını teşkil eden memurlardan ana vatan için kesinlikle yararlı iş beklenemezdi. Bunlar dış etkiler altında ve bir talimat dahilinde hareket eden kimselerdi. Hayallerinde bağımsız Kürdistan'ın hükümet adamları ülküsü yaşadığı, her hal ve hareketlerinden sezilmekte ve icraat hedeflerinin geleceğe hazırlanmak olduğu anlaşılmaktaydı. Değişik şekillerde canice hareketlere sahne olan vatanın bu verimli bölgesinde, işte bu memurlar hükümeti temsil ve hükümet adına iş görmekte, yapılan her şey onların cereyan tarzına uydurulmaktaydı. Cumhuriyetten sonra tenkil silahı, hükümet kapılarında hükümet adamlarını ortadan kaldıran, öldüren ve hükümet aleyhine en alçakça tecavüzleri korkmadan yapan ve kendisine hiçbir şey yapılmayan tek fert bırakmamış, hükümetin yüksek kudretini bu gibilere tamamen tanıtmıştı. Ancak büyük külfet ve eziyetler ve akıtılan sonsuz Türk kanı karşılığı kazanılan bu başarının eserlerini en ücra köylere dahi göstermek lazımdı. Ordu, her yerde olduğu gibi burada da yüklendiği görevi yapmış ve yapmakta bulunmuş, ayaklanmayı tenkil, amillerini mahv, şeyh ve reislerinin çoğunu yok etmişti. Bunların elen görülen artıklarını ortadan kaldırmak, yaşayan habis ruh ve ülkülerini ezmek, yok etmek, halkı hükümete, memlekete yararlı hale getirmek için de bu görevi uhdesinde bulunduran sivil idare memurlarına düşen bir borçtu. C. Batıya sürülenlerle şaki olarak dağlarda bulunan şerirlere mensup ailelerden köy ve kasabalarda bulunanların durumu. İş ve gücüyle meşgul ve mallarına tamamıyla sahip bulunan ve sayıları her bölgede oldukça kabarık olan bu kasaba ve köy şerirleri, özellikle idam ve ağır cezalarla batı hapishanelerine sevk edilenlerin aile ve akrabaları olup intikam hisleriyle dolu, muzır propagandalara vasıta ve bütün benlikleriyle asilere taraftar ve her bakımdan şakilere yardım etmekte olan insanlardı. Öyle ki dağdaki şakilerden daha cani ve daha zehirli bir mikrop olan bu aşiretlerin kamilen ve süratle batıya sürülerek özel surette gözaltında bulundurulmaları memleketin selameti bakımından gerekliydi. B. Harekat 1. Tedip harekatına ayrılan kuvvetler. Kuruluş 1. 7. Kolordu'dan 63. Piyade Alayı, 62. Piyade Alayı 1 Tabur 90, 17. Topçu Alayı'ndan 2 Dağ Bataryası, 40. Süvari Alayı, 7. Seyyar Jandarma Alayı, 1 Muhabere Müfrezesi, 1 Sıhhiye Müfrezesi, 8. Kolordu'dan 12. Alay 1. Tabur, 19. Alay 1 Tabur sonradan Çapakçur'dan celbedildi, 3. Seyyar Jandarma Alayı, 41. Topçu Alayı'ndan 1 Dağ Bataryası. Ayrıca öteden beri hükümette sadakati ve bağlılıklarıyla tanınmış bazı yerli şahısların meydana getirdikleri milis teşkilatından faydalanılmıştır ki, bunlar da Hezanlı Şeyh Selim Efendi milisleri, Şeyh Selamet Köyü milisleri, Bicar milisleri, Lice milisleri, Hani milisleri, Çapakçur milisleri, Gökdere milisleriydi. Öteden beri hükümete karşı sadakatlerini muhafaza ve birçok defalar şakilerle çarpışarak insan, hayvan ve mal kaybeden ve eşkıya tarafından evleri yakılan bu milisler, harekat sırasında teydip müfrezelerine kılavuzluk ve bunlarla müsademelerde katılarak yakalanan eşkıyanın hangi çeteye mensup olduğunu teşhis etmek gibi işlerde kıymetli yardımlarda bulundular. 2. Harekatın yapılışı. Teydip harekatının yapılışında asilerin yoğun bulunduğu bölgenin geniş bir şekilde çevrilmesiyle harekete geçmek ve sonradan bu çemberi yavaş yavaş daraltarak bunları tamamıyla imha etmek fikri esas olarak kabul edilmişti. Fakat arazinin geniş ve önemli bir kısmının dağlık bulunması, teydip bölgesi dışında kalan kasabalara kuvvet ayırma zorunluluğu ve kuşatma çemberi dışında ikinci bir perde hattı vücuda getirilmesi düşüncesiyle elde mevcut kuvvetler göz önüne alınarak nispeten arızası bulunan güney, batı ve kuzeybatı kısımlarını kuvvetli müfrezelerle işgal ederek asilerin muhtemel firar istikametleri kapatılacaktı. Gerek eşkıya ve gerekse takip kıtaları için hiçbir şekilde geçiş olanağı olmayan Miri İsmail ve Çotela dağlarını takip kollarına dayanarak yaparak güney kıtaları ile tarama harekatına başlanacaktı. Bu bölgenin temizlenmesinden sonra elde edilen haberlere göre asilerin bulundukları yani firar ettikleri bölge hedef alınmak üzere bölgenin arınılmasına başlanmış ve bu suretle harekat 3 safha halinde cereyan etmişti. A. 1. Safha. Faso Dağı, Lis Dağı, Hasur, Zengesor, Murtazan, Botyan bölgelerinin teydip ve eşkıyadan arınmasını kapsar. Teydip harekatı için havali komutanlığı emrine tahsis ve Çapakçur, Genç, Lice, Hani ve Silvan'da toplanmış olan birlikleri harekata başlamadan takriben bir hafta önce esaslı ve ayrıntılı bir talimat gönderilerek 8. Kolordu'dan 12. Alay 1. Tabur ve 1 Dağ Topçu Takımı, 19. Alay ve 1 Dağ Topçu Takımı, 3. Seyyar Jandarma Alayı, Kuzey Bölgesi Birlikleri olarak 19. Alay'dan Genç Mevki Komutanı Binbaşı Mustafa Emrine, 7. Kolordu'dan 63. Alay ve 1 Batarya, 62. Alay ve 1 Batarya, 1 Muhabere Müfrezesi, Tugay Komutanı Albay Raşit Emrine, Güney Bölgesi Birlikleri olarak 17. Tümen verilmiş ve bu suretle eşkıya durumunun oynaklığı ve arazinin engelliliği nedeniyle harekatın ayrıntılı bir şekilde sevk ve idaresindeki güçlük kısmen giderilmiş ve bölge komutanlıkları ortaya çıkacak elverişli fırsat ve durumlardan verilmiş bulunan direktif dahilinde faydalanma olanak ve serbestisini elde etmişlerdi. Aynı zamanda birliklere verilen talimatta, başlanacak olan teydip hareketinden en küçük birliğin bile alacağı görev ve uyacağı hususlar tespit ve tasdim edilmiş, harekatın ayaklanmış bir bölge halkına karşı olmayan, geniş bir bölge dahilinde dağınık gruplar halinde bulunan eşkıyaya karşı yapılacağı, bu nedenle eşkıyanın müfrezelerin takibinden kurtulmak için her türlü çareye başvuracağı, özellikle başarı sağlamak için velveleli baskın teşebbüslerinde bulunacaklarının göz önünde alınması lüzumu önemli kendilerine bildirilmişti. Ayrıca yürüyüşte konmada emniyet tertibatının mutlak surette ihmal edilmemesi, müfrezelerin birbirine yardım edecek şekilde irtibatta bulunmaları, hareket istikametlerini mümkün olduğu kadar saklamaları ve istihbarat hususlarına gerektiği kadar önem verilmesi hususu anlatılmış ve havali komutanlığı emrinde çalışan ve her bakımdan güvenilen milislerden her müfrezeye 4'er kişi verilmişti. Müfrezelerin tertip ve teşkilinde kuvvetli eşkıya kitlesini dahi muhakkak surette imha edebilmeleri göz önüne alınarak her bölüğe bir ağır makineli tüfek takımı eklenmişti. Tertibat. 1. Safha harekatının başlayacağı 7 Ekim 1927 sabahı birlikler şu yerlerde bulunmaktaydılar. Kroki 24. Güney Bölgesi Birlikleri 63. Alay sağ kanadıyla Harta köyünde, sol kanadıyla Mirk'te, 62. Alay sağ kanadı ile Korha köyünde, sol kanadı ile Kombir'de. Kuzey Bölgesi Birlikleri 19. Alay sağ kanadı ile Koç Dağı'da, sol kanadı ile Alyan köyünde. 12. Alay 1. Tabur sağ kanadı ile Piran'da, sol kanadı ile Mahsan köyünde. 3. Seyyar Jandarma Alayı Megigop sırtlarında. Asilerin bulunduğu bu bölgeyi güney, batı ve kuzeybatıdan kuşatan bu tertibattan başka belli başlı kasabaların savunması için de Lice'de Hazo'daki 40. Süvari Alayı'ndan bir bölük ve bir ağır makineli tüfek takımı, Hani'de 62. Alay'dan bir bölük ve bir ağır makineli tüfek takımı, Genç'te 12. Alay 1. Taburdan bir bölük ve bir ağır makineli tüfek takımı, Merdivan'da bir piyade bölüğü, Havnike'de Silvan'daki 7. Seyyar Jandarma Alayı'ndan bir müfreze, Hazro ve civarında 40. Süvari Alayı bulunuyordu. Bunlara kasabaların emniyetini sağlamakla beraber gereğinde yek diğerine yakın müfrezelerle müştereken, kasaba civarında şüpheli görülen bölgeleri de baskın tarzında arama görevi verilmişti. Ayrıca Silvan ve Hazro'da bulunan 7. Seyyar Jandarma Alayı ve 40. Süvari Alayı tarafından Silvan, Hazro, Şeylantepe, Hani'nin 10 kilometre güneyinde Siri hattında kuvvetli devriye ve keşif kolları ile birer örtme perdesi vücuda getirilmiş ve Zülkarneyn Vadisi'nin batı kısımlarının örtülmesi ve gözetlenme işleri Gökdere ve Çapakçur milislerine verilmişti. Bundan başka kuzeye karşı yalçın ve geçilmez bir duvar teşkil eden Şotela Dağı'nın kuzeydoğusundaki Pir Ziyaret ve Dirik geçitlerinin kapatılması ve Solhan Dağları'nın Murat kuzeyine firar edebilecek eşkıyaya karşı örtülmesi ve gözetlenmesi de 9. Kolordu'dan rica edilerek Muş'taki taburdan Pir Ziyaret ve Dirik geçitlerine 130 kişilik bir müfreze ile bir ağır makineli tüfek takımı yerleştirilmiş ve Solhan Dağları da Hınıs'tan gönderilen 5. Seyyar Jandarma Alayı tarafından temin edilmiş ve bu suretle teydip çemberinin dışında ikinci bir örtme ve gözetleme perdesi vücuda getirilmişti. Bu tertibatın sağlanmasından sonra her müfreze, 7 Ekim 1927 sabahı başlangıç noktalarından araziyi tarayarak verilen hedef istikametinde harekete geçmiş ve önlerine rastlayan köyleri aramak, derin vadilere, sığ ormanlara keşif kolu sürmek suretiyle geniş bir arazi şeridini yoklayarak ilerlemeye başlamıştı. Müfrezelerin hareketinden önceki günlerde Lice, Hani, Çapakçur, Genç, Hazro bölgelerinde birçok birliklerin toplanmakta olduklarına dair köylüler aracılığıyla haber alan asi reislerinden bazılarının hem kendilerini kuşatan çemberden sıyrılmak hem de arkalarından gönderilecek perakende kuvvetleri kısım kısım ezmek, Zülkarneyn Vadisi altında bir kısmının da kuzeyde Arşik Dağı bölgesine savuşmuş olmalarından dolayı harekatın bu safhasında bütün asi gruplarıyla karşılaşmak mümkün olmamış, yalnız ani ve pek süratle kurulan çemberden kurtulamayarak içeride kalanlar ve bunları senelerce yataklık ederek hükümetin nüfuz ve hükümranlığına açıktan açığa meydan okuyan bu eşkıyanın barındıkları yuvalar yıkılmak ve bunları himaye ve gereğinde birlikte çarpışmalara iştirak eden ve müsaademelerin sonunda derhal köyüne gelerek masum durumu takınanlar kamilen imha edilmek suretiyle bunların kökü ve kaynağı kurutulmak fırsatı elde edilmiş oldu. Harekatın cereyan ettiği bu bölgedeki köylerin, asilerin vatanı olduğu, eşkıyanın aile ve çocuklarının buralarda barındıkları ve köy halkının hemen çoğunun birbirine akraba olması dolayısıyla aile yakınlığının verdiği bu kuvvetle bu ahalinin de manen ve maddeten asilere yardımda bulundukları ve buralarda asilerin birçok silah ve cephanesi bulunduğu anlaşılmış ve her an eşkıya ve ahalinin baskın ve pususuna uğramak ihtimaline karşı müfrezeler köylere giderken çok esaslı tertibat almak zorunda kalmışlardı. Bazı köylerin müfrezeler gelmeden boşaltıldığı görülmüş, bunun üzerine köye muhit olan arazi kısımlarının da dikkatle araştırılmasına zorunluluk hasıl olmuş, tarlalar, odun, ot, saman yığınları, ormandaki inler, mağaralar, komlar tamamen araştırılarak perakende bir surette buralara sığınan çoğu erkek, kısmen de kadın ve çocuklardan ibaret kümeler toplatılmıştı. Yakalanan bu şahıslar arasında kadınlar tecrit edilerek, silahı ile tutulan ve eşkıya ile ilişkisi olduğu anlaşılanlar hemen kurşuna dizilmişti. Bunlardan alınan bilgiye göre eşkıyalardan bir kısmının daha önce buralardan uzaklaştığı, bir kısmının da köyün erkekleriyle birlikte öteye beriye dağılmış oldukları öğrenilmişti. Bundan sonra ahali tarafından esasen boşaltılmış olan köyler, Boytan, Mürtezan, Zengezor bölgesinde miktarı 22'ye yükselen köy, eşkıya ile tamamıyla birlik olduğu kesinlikle anlaşıldıktan sonra yakıldı. Yanan köylerde birçok fişek ve bombaların infilak ettiği görülüyordu. Kül haline gelen saman yığınları arasında mukadder akıbetine uğrayan birçok eşkıya avanesinin cesetleri teşhis edildiği gibi takip müfrezeleri buraya yaklaştığı sırada elinden silahını atarak kendine masum hal ve tavrı veren birçok kimseler dahi yakalanarak hemen imha edildiler. Tanınmış elebaşlardan Hartalı Sabri de müfrezeler tarafından yakalanarak öldürülmüş, Süpülük Dağı'nın taranması sırasında Ömer Zaro çetesine mensup 49, Emin Miko çetesine mensup 6 silahlı ve 39 silahsız, Kançavare Ormanı'nda da yine Emin Miko'ya mensup 4 silahlı, 12 silahsız şaki tutularak öldürüldüler. Asilerin terk ettiği hayvan sürüleri müsaade edilerek bir kısmı erlerin et ve istihkakına karşılık birliklere verilmiş, çoğu Elazığ ve Diyarbakır'a gönderilerek mülki idareye teslim edilmişti. Müfrezelerin 12 Ekim 1927 akşamına kadar her tarafı arayarak ve yoklayarak Rizköy, Cirbir Dağı, Yahşanköy, Dalek Güneydoğu Sırtları, Anaşkot Güneydoğu Sırtları hattına gelmeleriyle 1. safhaya ait harekat sona ermiş, bundan sonra yeniden elde edilen bilgiler ve esaslar dahilinde 2. safhaya geçilmişti. 26. ayrımın sonu, sayfa 372.